Ayrım 17, Dünya Evi Orhan Kemal, sayfa 225. Eski futbol arkadaşı Gazi'nin çalıştığı tamir atölyesindeydi. Atölyenin bir kenarında ters çevrilmiş bir tahta sandığa oturmuş, gözlerini su gibi dönen, dönerken de kıvrım kıvrım demir yonga döken tornalara dikmiş, arkadaşının işi paydos etmesini bekliyordu. Paydos çoktan gelip geçmişti. Atölyedeki işçiler gitmişlerdi ama Gazi fazla mesai yaptığından yarım saat kadar daha kalacaktı. Eli yüzü simsiyah makine yağıyla vıcık vıcıktı. Arkadaşını atölye kapısında görünce dünyalar onun olmuştu. İşçilerin şaşkın bakışları önünde sarılıp öpüşmüşler, kaç vakittir birbirlerini niçin arayıp bulamadıkları, daha doğrusu bulamadıklarının sebeplerini saymış dökmüşlerdi. Yarım saat sonra çıkacaklar, belki de herhangi bir şaraphanede kafaları çekerek eski günlerden konuşacaklardı. Genç adam karısını filan unutmuştu. Okulları ısıp Giritli mahallesinde ulu dutların altındaki arsada sabahlardan akşamlara kadar futbol oynadıkları halde bir türlü bitiremedikleri halftime'ları düşünüyordu. Bir başları, bir peşleriydi. Ne karı ne de çoluk çocuk. Top oynarlar, sonra da nehre yüzmeye giderlerdi. Yarımşar somunla günlerini gün ettikleri çoktu. Ya sonraları Giritli'nin kahvesi, orada bambaşka bir alemdi. Okulda kasketlerini kahvecinin kömür sandığına saklayıp adamın henüz yatakta oluşunu boş vererek ocağı yakarlarken Hasan Hüseyin bakkaldan sıcak ekmekle ceviz içi alır gelirdi. Çokluk para koymazdı hergele. Açıktan geçinirdi ama iyi oğlandı. Arkadaşları için gözünü budaktan sakınmaz, en ağır şakalara dayanır, Gazi'yi kızdırmaya başlayınca da oğlanı ağlatıncaya kadar peşini bırakmazdı. Genç adam içini çekti. Şimdi hayvanlaşmıştı. O zamanki Hasan Hüseyin'le bunun arasında en küçük bir benzerlik kalmamıştı. İdare müdürü yardımcısı oldum diye kurum kurum kurulmaktan, hele ambardan hırsızlık yapma işine taraftar olmaktan utanmıyordu. Tornasının başında büyük bir ciddilikle dikilen Gazi'ye gözü kaydı. Hep o eski Gazi'ydi. Tatlı mı tatlı, can mı can. Yüz yuvarlak güzel yüzü makine yağıyla sıvaşmış olmasına rağmen kıpkırmızıydı. O da evlenmişti bu yakınlarda. Evinden, karısından çok memnun olduğunu söylemişti. Hasan Hüseyin ona da gelmiş, kulüp idare heyetinin kararından söz açmıştı. Gazi, dayının atölyesinde çalıştığı için kulüpten iş falan istediği yoktu. Egzersizlere gelince haftada değil üç, bir sefer bile geleceği şüpheliydi. Malum ya, evlenmiş, dünya evine girmişti. Yeni kurulan bir yuva içinse çok, hem de pek çok çalışması lazımdı. Evet, patronu yabancı değil, dayısıydı ama ne olursa olsun gene de nazını çekmeyebilirdi. Genç adam hak vermişti. Elbette evinin ekmeğini spora tercih edecekti. Şayet verdikleri sözü tutup kendisine iş bulmazlarsa onun da yapacağı buydu. Boş vermek. Sporun karın tokluğundan sonra geldiğine şüphe mi vardı? Karısını hatırladı. Nasıl da öfkelenmişti. Yerlere geçmişti karısının karşısında. Tıkacını atmış gibi alev alev nasıl da boşanıvermişti. Evde şeker yok, kahve yok, ekmek yok demişti. Hem evini idare edemiyorsun hem de kafa tutuyorsun. Ne hakkım var? Babamın evinde hiç olmazsa açlık çekmiyordum. Senin evinde onu da öğrendim. Bir sigara yaktı. Kadın haksız değildi. Evinin ekmeğini olsun getiremeyen bir kocaya böyle bağırılırdı elbette. Karşılığa ne hakkı vardı? Yalan mıydı? İftira mı etmişti? Sigarasının külünü sinirli sinirli çırptı. Dönmeyecekti. Evinin ekmeğini temin etmeden dönmeyecekti evine. Belki bu türlü uzaklaşsa da hakkı yoktu ama olmuştu bir sefer. Ok yaydan fırlamıştı. Ya evinin ekmeğiyle ya da hiç. Şu parti müfettişinden bir hayır çıkarsa ne âlâ, çıkmazsa? Bilmiyordu. Ne yapacağını bilmiyordu. Ama bir şeyler yapmak lazımdı. Koskocaman insandı. Herkes ekmeğini taştan nasıl çıkarıyorsa o da çıkarmalıydı. Yarım saat sonra Gazi işi bıraktı. Kocaman siyah bir şişedeki gaz yağı ile ilkin ellerini, sonra yüzünü yıkadı. Daha sonra da sabunla. Çeyrek saat içinde yağlı karalarından kurtulmuş, eski güzel halini almıştı. Birlikte çıktılar. Yolda Gazi, demek dedi. Karıyı babasının yanına gönderdin. Attı. Gönderdim. Ne yapayım? Babasına çok düşkün. Yalvardı. Kavga ettik. Bana böyle böyle dedi. Küstüm. Eve boş verdim demeyi pek haysiyetsizce bulmuştu. Gazi üzerinde durmadı. Onun için eski arkadaşı önemliydi. Bu gece felekten birkaç saat çalacaklardı. Ondan sonrasını Allah kerimde. Geceyi de bizde geçirirsin. Başka çaresi olmadığı halde gene de nasıl olur dedi. Basbayağı olur. Karım, babam, analığım seni tanırlar. Hele babam. Babandan dolayı sana acınıp duruyordu. Baban deyince, sahi, ne haber? Genç adam 5 lira yolladığından söz açmadı. Hiç, annem ve kardeşlerimle sürünüp duruyorlar. Halbuki, bırak şimdi halbuki. Zararı bana dokunuyor. Öbür taraftaki adamın oğlu diye her yerde şüpheyle karşılanıyorum. Ortaokuldayken biliyorsun askeri liseye bu yüzden alınmamıştım. Şimdi de fabrikadan kovulduğunu anlatsa mıydı? Ne çıkardı? Duymadıysa bile duyacaktı bir gün. Hem de yalan yanlış duyacak. Anlattı. Gazi dikkatle dinlemişti. Yanakları büsbütün kızarmış, sinirlenmişti. Hasan Hüseyin gibi bu fırsat kaçırılır mı? Ne aptalsın filan dememiş, tersine en doğru hareketi yapmışsın, bravo diye elini sıkmıştı. Karını işsiz kaldığın için mi gönderdin yoksa? Hayır. Ya? Küçük bir şaraphaneden içeri girdiler. Şaraphaneden çok kebapçı dükkanıydı. Yakın köylerin kara şalvarlı patırtıcı delikanlıları pervasız kahkahalarla coşuyor, arada masaya yumruk atıyorlardı. Bir kenardaki boş bir masaya geçtiler. Muşamba örtü yağ içindeydi. Pis bir garson elindeki kirli paçavrayla masayı şöyle siliverdi. Sonra da ne emirleri olduğunu sordu. Şarapla kebap söylediler. Gazi dirseklerini masanın kirli muşambasına dayamış, yanaklarını avuçlarının içine almıştı. Senin yerinde olsam barışmazdım, dedi. Ne yapardın? Allah'ını şaşırırdım, deyiyorsun. Ekmekle oynamak boru mu? Demek kuzu kuzu evine döndün. Yuttun ha? Yutmuştu çaresiz. Gazi belki yutmaz. Herifi rahat bırakmaz. Hatta ağzını burnunu dağıtabilirdi ama kendisi için kabil değildi. Öbür taraftaki adamın oğluydu. Her hareketine siyasi bir mana verilebilir. Başkalarından çok daha kolaylıkla hapse atılabilir. O zaman ne yapardı karısı? Ortada kalır. Belki de. Üst yanını düşünmek istemedi. Kafasında gene şu birileri belirmişti. Bu birileri içinde cam göz yoktu artık ama başkaları pekala da olabilirdi. Şarap arkadan kebapları geldi. İlk, ikinci bardaklarla beraber genç adamın içindeki sıkıntı çoğaldı. Bu gidişin iyi bir gidiş olmadığını görüyordu. Hata üstüne hata işlediği muhakkaktı. Genç karısını ne diye bırakıp yürümüştü? Onu kime emanet etmişti? Üçüncü bardak. Çevresinin kurtlarla çevrili olduğunun, baştan çıkarmak için adeta el birliği ettiklerinin farkında değil miydi? Birden Gazi'ye dikkat etti. Ne düşündüğünü soruyordu. Hiç, dedi. Bakkal, kasap, manav, daha başkaları kafasında kaynaşıp duruyorlardı. Bir zamanlar rüyalarına giren koca bıyıklı, korkunç bakışlı birileri gene başlamışlardı. Lambaları kısık otomobil, bağ çardağı, bıçak tehdidiyle oynamaya zorlanan çıplak karısı. Daha fazla içmemeliydi. Alkol, kötü düşüncelerini, daha doğrusu kötü ihtimalleri kırbaçlıyordu. Evi terk edip çıkarken Şaban oradaydı. Bu işe ne demişti acaba? Ayıplamış mıydı? Yoksa karısına mı çıkışmıştı? Her ikisi de olabilirdi. Öyle yahut böyle. Acaba karısıyla beraber miydi hala? Dehşetli bir kıskançlık geçti içinden. Gerçi şüphesi yoktu. Karısı hakkında kötü şeyler düşünmezdi. Düşünse bile genç kadının kolay kolay razı olmasına imkan yoktu. Biliyordu ama gene de diken üstünde gibi rahatsızlanıyordu. Gazi dördüncü bardağı yuvarladı. Niye içmiyorsun sen? Tamam. Eskiden de içmezdin. Sahiden tamam mı? Tamam. Öyleyse çıkalım. Gazi hesabı gördü, çıktılar. Meyhaneye zaten geç gelmişlerdi. Vakit gece yarısına doğruydu. Eskiden, çok eskiden olduğu gibi gene yan yana, bomboş caddelere, kaldırımlara küfretmek ihtiyacıyla evin yolunu tuttular. Gazi çakır keyifti. İçimden ne geliyor biliyor musun? Dedi. Ne geliyor? Nara atmak. At, ne duruyorsun? Demeye kalmadı. Gazi karanlıkları saran müthiş bir nara patlattı. Yakınlarında kuvvetli bir bekçi düdüğü sinirli sinirli cevapladı. Gazi, adımlarını aç, dedi. Açtılar. Bekçi düdükleri sanki çoğalıyor, peşlerinden geliyordu. Karanlık sokaklardan koşarak eve kapağı attılar. Misafir vardı. Gazi kulak verdi. Sonra anahtarı sokak kapısının deliğine soktu. İbrahim Ağa galiba. Kim o? Elci. Kütlü toplamaya ırgat devşiriyor da. Genç adam karısının elciden aldığı avansı hatırladı. Avansı geri verdirmekte acele etmeseydi bütün bunlar olmazdı. Bu sizin elci ne kadar avans veriyor? Adam başına 15-20. Bizim oradaki bizimkine 50 lira vermişti. Gazi şaştı. Siz de mi kütlüye gideceksiniz yoksa? Bizimki heves etmiş. Elciden almıştı da geri verdirdim. Sakın ha, o hayatı bilir misin sen? Hangi hayatı? Kütlü toplama dalgasını mı? Kütlü toplama dalgasını ya. Alışık değilsin. Yandın. Sinekler arı gibi arı gibidir. Sonra yağmur. Bir bakarsın yağmur sicim gibi iner. Alaçıkların içi su gibi olur. Ertesi gün bir güneş, al sana dizanteri. Yukarı çıktılar. Gazi'nin babası, analığı, hatta karısı çok sevindiler. Nerelerdeydi? Evlilik yaramamıştı. İnsan evlenince eşi dostu unutur muydu? Genç adam gerekli cevapları veriyordu ama gözü elcideydi. Kulübün bulacağı iş suya düşerse bu elciden avans alabilirdi pekala. Elçi, 55'lik biri, kuvvetli boynuyla kurda benziyordu. Genç adamı değil, babasını gayet iyi tanıyordu. Öyle bir adamın oğlu, demek işçi mahallesinde yaşıyordu. Halbuki babası ne adamdı ya? Gazi ile Sedir'in bir kenarına oturmuşlardı. Kahvelerini içiyorlardı. Gazi bir ara fısıldadı. Şu kahvenin şartı nedir? Genç adam cevapladı. Sigara. Tabii sigara yahu. Sigara ama babamın yanında içemem ki. Dur senin yerine ben içeyim öyleyse. Dumanını bana doğru üfle bari. Genç adam güldü. Gazi'nin kocaman bir bal kabağını hatırlatan babası işi çakmıştı. Kahve sigarasız içilmez değil mi Gazi? Oğlunun çakır keyif olduğunun da farkındaydı. Gazi güldü. İçilmez ama elçi babam var değil mi? Dedi. Beyaz başörtülü genç karısı, kırklık üvey annesi güldüler. Babası iç hadi iç dedi. Bundan sonra benden sana müsaade. Gazi yerinde kımıldandı. Kaşları çatılmış ciddileşmişti. İçmem dedi. İç ulan ben sana izin veriyorum. İçmem baba üstüme düşme. Benden gizli içtiğini biliyorum oğlum. Bir evlat evlenip de dünya evine girdi mi babası yularını üstüne atar. İç hadi. Gazi sinirli sinirli kalktı. Dışarı çıktı. Karısı da peşinden. Babası deli doludur ya dedi. Bana karşı hürmette de kusur etmez. Doğrusu Allah razı olsun oğlumdan. Elçi bir şey anlatmaya hazırlanıyordu. Evladının kıymetini bil dedi. Babalarının ölüm döşeğinde gırtlağına para diye çöken evlatlar bilirim. Geçenlerde bizim köyde bir cinayet işlendi sorma. Gaffar Ağa diye 70'lik biri vardı. Herif sıkı mı sıkı, tamah mı tamah. Para dersen altın küple. Nereye saklamışsa saklamış ölüp gidiyor. Yerini söylemiyor. Oğlu var, torunları var, gelini bile var. Yerini söylemez altınların. Oğlu herifi sıkıştırırken sıkıştırırken herif can vermesin mi? Gazi'nin babası Hilmi Efendi gibi diye karısına baktı. Sonra elçi devam etti. Sonrası sağlık, öldü gitti. Oğlu hırsından meğer babasını gırtlağını sıkarken herifi cansız bırakmış. Gazi'nin analığı Hilmi Efendi ile karısı da bir gün ölürlerse küple altın gömülü olduğu yerde kalıp gidecek dedi. Elçi sordu. Mirasçıları yok mu? Yok. Allah'tan başka kimseleri yok. Herif geçen sene hacca gittiydi karısıyla. Koca konağı kapadılardı. Orada kalırlar belliyorduk ama öldürmeyen Allah öldürmez işte. Genç adam bu Hilmi Efendi'yi tanıyordu. Bir zamanlar komşuluk etmişlerdi. Kırış kırış tüy gibi bir ihtiyar. Ufacık. Karısını da tanıyordu. Küple altınlarını evde, mutfağın bir köşesinde, susuz sarnıçta sakladıkları söylenirdi. Üzerinde durmadı. Tekrardan odaya gelen Gazi ile çeneye daldı. Yarın kulübe gidecek, iş dalgasını sağlama bağlayacaktı. Bağlanmazsa, Gazi, Hasan Hüseyin aklından hiç çıkmıyor, dedi. Benim de. Amma da kasılıyordu ha. Ulan ne adam be, insan cemaziyel velvelini bilenlerin yanında cart curt etmez bari, değil mi? Şart o ama. Kompostoları cebinde doldurduğu günü unuttu. Ya umumi kaptan aldığı sigaranın geri kalan parası? Bize kebap ısmarlamıştı. Gazi'nin babasıyla elçinin Hilmi Efendi'nin sarnıçtaki altınlar üzerine konuştukları genç adamın kulağına kadar geliyordu. Bir gün biri camiden çıkışını beklese, peşinden gitse, yol kapkaranlık, ıssız da gırtlağına çöküverse kimin neden haberi olur? Adamın öldürülmesiyle iş biter mi? Yok canım biter mi? Sonra da eve gelse, kapıyı tıpkı onun gibi çalsa, iki defa çat çat karısı açar, onu da gırtlaklasa. Elçi paralar dedi, paralar kolaydı mı? Mutfaktaki sarnıcın içinde derler, böyle duyarız. Aranırsa bulunur, yatsıdan sabaha kadar vakit çok. İnsan evi hallaç pamuğunu döndürür ama gene de çok aramaya lüzum kalmaz, mutfaktaki sarnıçtadır. Genç adam Hilmi Efendi'yi o kadar iyi tanıyordu ki bir sıkımlık canı olduğunu biliyordu. Yıllar yılı namaz kıldığı caminin orada beklense, adam kısa kısa, kaba kaba öksürerek karanlık sokakta evine ilerlerken silkindi. Ona göre hava hoştu. Böyle şeyi düşünmek bile istemiyordu. Cinayete ne lüzum vardı? İsteseydi koca ambar elindeydi. Kaldı ki, Gazi kulübün bulacağı işi fosa çarparsa ne yapacaksın diye sordu. Bilmiyorum. Küple altın kafasına fena takılmıştı. Sonra mirasçıları da bulunmadığına göre paralar kime kalacaktı? İçinden kocaman bir küp dolusu altının ağırlığı geçti. Kime kalırsa kalsındı. Devlete yahut da evin satışından sonra alacak olanlara. Parası olsa da evi kendi satın alsa. Yahut hayır, koca küpteki altınlardan bir avuç mu onun olsa? Bir avuç altın herhalde birkaç bin lira ederdi. Şabanı filan toplar basar giderlerdi İstanbul'a. Gözleri parlamaya başladı. Biz İstanbul'a gideceğiz dedi. Gazi güldü. Hani gitmiştik, öyle mi gideceksin gene? Yok canım, ben... Benim karı Şaban, Şaban'ın karısı. Şaban kim? İyi bir arkadaş. Benim için fabrika sahibiyle kavga etti, tokat attı. Deli dolu ama candan oğlan. Keman ve Beethoven hastası. Beethoven da kim? Genç adam kısaca anlattı. Ama aklı hala küple altındaydı. Koskoca küp değil de bir avuç olsa. Bu bir avuç gece yatağında da kafasından çıkmadı. Gece rüyasında Hilmi Efendi ile karısını gördü. Güler yüzle karşıladılar. Kadın bir avuç altın uzattı. Biz nasıl olsa yaşımızı yaşadık. Günlerimiz sayılı. Siz daha gençsiniz. Hayata yeni atıldınız. Biliyorum işsizsin. Sana bizden çok daha lazım. Al bunu, bozdur. İstanbul'a gidin, diyordu. Sevinçle uyandığı zaman vakit sabaha yakındı. Bir sigara yaktı. Ne çıkardı? Bir avuç altınla koskoca küp tükenmezdi ya. Kalktı pencereye gitti. Yakınlarda bir horoz öttü. Uzaklarda bir başkası cevaplandırdı sanki. Hayır, hayır, düşünmemeliydi. Şu işi olursa ne ala, olmazsa hiç vakit geçirmeden şu İbrahim Ağa'yı görüp 4 kişilik avansı aldıktan sonra. Kafasında gene Şaban, karısına uğramış mıydı? Yoksa geç vakte kadar beraber mi kalmışlardı? Ne Şaban ne de karısı böyle şeye yanaşırdı ama yok canım. Amma da kötü kalpliyim. O namusu benim için taşımıyor ki. Bir gün böyle dememiş miydi? Doğru. İstese benden ayrılır. İstediğiyle. O bu değil ya. En temiz İbrahim Ağa'dan avans alır. Alıp küt diye gitmek. Gazi'yi boş ver. Sinekler arı gibi, arı gibi ise ne çıkar? Yalnız bize değil ya. Başkaları da çalışıyor. Onlar da ana kuzusu. Yağmur yağıyorsa dizanteri olmamak insanın elinde. Korunuruz. Zaten başka çaremiz de yok. Avans almaya, borçlarımızı ödemeye mecburuz. Kulübün bulacağı bir iş olabilir. Küçük bir katiplik. Elime ne geçer ki? 24, bilemedin 25 lira. Borçlarımı ödeyemem. İnşallah olmaz. O zaman kütlü toplamaya gitmek zorunda kalırız. Kütlü toplamak daha iyi. Karı da çalışır, ben de. İkimizin kazancı 25'lerden olsa en az 50 lira. Kim ne bilecek karımı çalıştırdığımı? Ama şu bir avuç altın dalgası olsa tabii daha iyi. Pencereden çekildi. Elleri arkasında, odanın içinde köşeden köşeye gidip gelmeye başladı. Kapağı İstanbul'a attık da ikimiz iki yandan çalışmaya başladık mı? Şabanlar da gelecekti sahi. Şaban deyince o Aliş'in küçük kızını seviyor. Sevsin, ne çıkar bundan? Ne mi çıkar? Şu çıkar ki sevgilisinden başkasında gözü yoktur. Sen deli gibi sevdiğin zamanları hatırla. Eline geçen fırsatları kaçırdın mıydı? Ben başka. Ne demek? Herkes de senin gibidir. Kendin ne sanıyorsun? Hiçbir şey sandığım yok. Şaban bana karşı kötü şeyler düşünmez. Sana karşı değil, karına karşı. Hem de elinde olmayarak. Düşünmek istemediği halde içinden gelirse, şu küple altını düşünmek istemediğin halde nasıl düşünüyorsun? Düşünmemek elinde mi? Kahvaltıdan sonra evden Gazi ile birlikte çıktılar. Ayrılacakları sıra Gazi parası olup olmadığını sordu. Yoktu. Olsa belki de Gazi'yi bulmaz, geceyi otelde geçirirdi. Yok ama istemem, dedi. Gazi kırış kırış 1-2,5'luk uzattı. İstemem. Al be, sonra ödersin. O zaman olur. Hadi eyvallah. Güle güle. Neticeyi bildir, olmaz mı? Olur. Umumi kaptanın verdiği randevu saatine kadar şurada burada dolaştı. Kim bilir? Belki de 50 yahut 60 lira maaşlı bir iş uydururdu müfettiş. Koskoca bir parti müfettişti. İstese niçin uydurmasındı? Öteki kulüplerde açıktan maaş alıp hiçbir iş görmeyen futbolcular yok muydu? Vardı. Kendine de böyle dolgun maaşlı bir iş uydurabilirlerdi pekala. Yalnız şu babası, öbür taraftaki adamın oğlu olmak. Randevu saatinden önce umumi kaptana rastladı. Kulübe gitmeye lüzum kalmadı. Parti müfettişini görmek üzere yolu tuttular. Müfettiş henüz gelmemişti. Umumi kaptan bilek saatine baktı. 11'e 5 vardı. Tertemiz silinmiş, pırıl pırıl sofanın bir kenarındaki tahta sıraya yan yana oturdular. Genç adam az kalsın, babamdan dolayı bana iş bulmak istemezse ya, diyecekti. Vazgeçti. Kapağını kaldırmaya, akıllarına iş düşürmeye lüzum yoktu. Parti müfettişi 11'i 5 geçe hep o İngiliz centilmenini hatırlatan gıcır gıcır haliyle kapıda görününce umumi kaptan yerinden fırladı. Adamın önünden geçerken yerlere kadar eğilerek selamladı. Adam sordu. Nasılsın bakayım? Lacivert kostümü içinde dimdikti. Umumi kaptan bir şeyler mırıldanarak odasına kadar peşinden gitti. Kapının yanında durdu. Genç adamı bekledi. Genç adam bu işin olmayacağına birden aklı keserek ümitsizce yaklaşmıştı. Niçin olmayacağını bilmiyor ama bunun böyle olması lazımmış gibi geliyordu. Az sonra odacı dışarı çıktı. Buyurun. Önde iki kat ümumi kaptan, arkada genç adam girdiler. Kapı kapandı. Lacivert kostümüyle müfettiş ağır ceviz masası gerisinde rahatça oturuyordu. Yumuşak, bembeyaz eliyle maroken koltukları göstererek buyurun dedi. Kıçlarının yarısıyla iliştiler. Genç adam umumi kaptanın söylediklerini dinlemiyordu. Bir şeyler çalınıyordu kulağına, o kadar. Anlamıyordu. Gözlerini müfettişin arkasındaki duvarda çerçevesi içinde sertçe bakan Atatürk'ün büyütülmüş portresine dikmişti. Göz gözeydiler. Acıyor gibi bir hali vardı atanın. ''Sen de şu benim bugünkü durumuma düştün mü?'' diye geçirdi genç adam. Sanki ''Elbette'' cevabını aldı. Dünyanın bütün küçük adamları bu duruma düşerler. Küçük adamlık bu demektir. Ama bütün mesele küçük adamlıktan kurtulmakta. ''Nasıl?'' diye soracaktı. Umumi kaptanın sinirli sesi ''Sana söylüyor, baksana!'' toparlandı. ''Buyurun efendim. Kafan üstünde değil mi senin? Çok dalgın görünüyorsun. Hasta mısın?'' ''Hayır efendim. Tahsilin ne?'' ''Orta sondan ayrıldım. Orta son. Hiç olmazsa bitirmeliydin. Memurun kanunu çok açık. Malum ya, en az orta tahsil diploması ister.'' Umumi kaptan söze karıştı. ''Efendim, zat halinizden memuriyet değil de ücretli bir şeyler rica edemez miyiz? Malum haliniz egzersizlere muntazaman devam etmesi lazım. O halde hususi şirketler yahut fabrikalar.'' Genç adamın içindeki olmayacak hissi kuvvetlendi. ''Seni M fabrikasına yerleştirsek ne dersin?'' Genç adam kalkıp kaçmamak için kendini zor tuttu. Bu fabrika haksız yere kovulduğu fabrikaydı. ''İstemem efendim.'' ''İstemez misin? Niçin öyle kesinlikle reddettin?'' ''Çünkü...'' Umumi kaptana baktı. Adam başıyla ''Söyle söyle'' demek istiyordu. Ne olursa olsun ok yaydan fırlamıştı. Anlattı. Müfettiş dikkatle dinledikten sonra ''Bu izah tarzına göre haklısın ama bir tüccar, hem de itibarlı bir tüccar böyle küçüklüklere tenezzül eder mi bilmem.'' Tepesi attı. ''Her şeyi size olduğu gibi anlattım efendim.'' ''Anlattın ama beni ikna edemedin. Bir tüccar, itibarlı bir tüccar böyle adileye tenezzül etmez.'' Ağzından kaçıverdi. ''O halde yalan söylüyorum.'' Müfettişin duru beyaz yüzünden korkunç bir kan dalgası geçti. Yüz sonra da morardı. Umumi kaptana dönerek ''Kimin nesi bu?'' diye sordu. Umumi kaptan baltayı taşa vurduklarını anlamıştı. Söylememezlik edemezdi. Babasından söz açtı. Müfettiş kağıt gibi bembeyaz kesildi bu seferde. ''Ya demek onun, o isyankar herifin oğlu. Böyle bir insanı karşıma çıkarmaktan utanmadın mı?'' Umumi kaptan mahvolmuşçasına ellerini ovalıyor, dudaklarını yalıyordu. Ne yapacağını, durumu nasıl kurtaracağını şaşırmıştı. Gerçekten de ne diye getirmişti sanki? Müfettiş nefretle ''Çık!'' diye bağırdı. ''Çık dışarı!'' Genç adam koltuktan kalktı. Birbirine dolaşan bacaklarıyla çıktı. İçeriden müfettişin öfkeli sesi geliyor. Umumi kaptanı beklemekte fayda yoktu. Basıp gitmeliydi. Huzurdan kovulmuş, haysiyetiyle oynanmıştı. Şu anda biri Mustafa Kemal olmayı, onu, o ceviz masası gerisinde caka ile oturan adamı kovan herifi ayaklarının altına alıp, ceketinin ilikli düğmesini çözdü. Ellerini pantolon ceplerine soktu. Pırıl pırıl döşemelerin üzerinden hırsla geçip isyanla dışarı çıktı. Kovulmak, tekme yemiş bir köpek gibi kovulmak, sinirlerini fena kamçılamıştı. Yakmak, dünyayı yakmak, her şeyi, her şeyi yakmak geliyordu içinden. Beyni zonkluyor, gözleri kararıyordu. Bir odacı, bir kapıcı, herhangi beş paralık bir uşak gibi kovulmuştu. Kovulmuştu ha. Durdu, geri döndü. Kovulduğu binaya doğru hırsla birkaç adım attı. Ne yapacaktı, ne yapabilirdi? Kaldırıma oturdu, sıkılı yumruklarıyla hırslı hırslı ağlamaya başladı. Hiçbir şey yapamamanın aczi içindeydi. Tabancası olsa tek kelime söylemeden gider, onu, o huzurundan beş paralık biri gibi kovulduğu adamı delik deşik ederdi. Peki ama ne oluyordu? Ağlamak aciz insanların harcı değil miydi? Hınçla ayağa kalktı. Şimdi ne yapacaktı? Kafasından karısı geçti. O da buna yakın bir hışımla suratına bağırmıştı. Ne oluyordu? Tahriklere susmaya mahkum insanlardan, şerefsiz insanlardan mı olmuştu? Demek her önüne gelen bağırıp çağıracak ama kendisi tek cevap vermeyecek. Niçin? Haysiyeti mi uyuşmuştu? Yoksa böylesine hor görülen yaşama mı mahkumdu? Hayır, hiçbir zaman zilleti kabul etmeyecekti. Öyle bir şey, öyle bir hareket, bir tepki göstermeliydi ki herkes anlamalıydı büyük çaptaki haysiyetini. Farkına varmadan rastgele yürüdü. Kovulduğu binanın yanından nehir kenarına indi. Hayli çekilmiş sular ağır ağır akıyordu. Kirli toprağın üzerine oturdu. Gözlerini karşılara, ta karşılara dikti. Büyük ağaçlı bahçeler boydan boya uzanıyordu. Kırmızı kiremitli binalar bir un değirmeni fark olunuyordu. Kovulup tekmelenen bir küçük insan olarak kalmak istemiyordu. Kurtulmalıydı bundan. Kurtulmalıydı ama nasıl? Nasıl kurtulabilirdi? Bir tabanca olsun, satın alacak parası yoktu. Oysa bir tabancası olsa, küçücük, el kadar bir tabanca, büyük işler görebilirdi. Önünden akan nehrin derin sularına baktı. İntihar. Hayır. Çok önemsiz bir şey olurdu. Hıncını almadan, memlekette çok büyük yankılar uyandırmadan ölmek istemezdi. Bu iş içinse para lazımdı. İkindiye kadar orada, nehrin kenarındaki killerin üzerine hep bir türlü düşünerek oturdu. Güneş karşı bahçelerin koyu yeşili gerisine ağır ağır devrilirken rüzgar çıktı. Sert değil, tatlı bir rüzgar. Sonbaharın nemli, ılık rüzgarı. Bir ara rüzgarla savrulan kirli bir gazete parçası döne döne yanına geldi. Yer yer yağ lekeleriyle kirli gazeteyi aldı, evirdi çevirdi. Şurasını burasını okudu. Tam atacaktı, gözüne iri manşetli bir havadis ilişti. Faili meçhul cinayet. Okumaya başladı. Yakın köylerden birinde parasına tamamen boğularak öldürülmüş bir ihtiyardan bahsediyordu. Yarım bir havadis, gerisi beşincide. İlk önce Gazi'nin babasını, sonra da ihtiyar Hilmi Efendi ile karısını hatırladı. Gece zifiri karanlıklar, cami, teraviden çıkan ihtiyar, karanlık sokakta kesik kesik öksürerek ilerlemektedir. Peşine takılıyor. Sokağın tam ortasında yetişip, para için bir insanın gırtlağına sarılınır mı? Olacak şey mi? Bu kadar alçalması kabil mi? Hayır, bunu düşünmek bile ayıp. Gazete kağıdını tor top edip nehre fırlattı. Kağıttan top suyun üstünde hızla uzaklaştı. Adamı boğup yolun kenarına bıraktıktan sonra eve geliyor, kapıyı onun gibi, boğduğu ihtiyar gibi iki sefer vuruyor. Kapı açılıyor, ihtiyarın kırış kırış karısı. Kocasından başkasıyla karşılaşınca önce yadırgıyorsa da büsbütün yabancı değil karşısındaki, tanış biri. Bir zamanlar komşuluk ettiği ailenin oğlu. Gülümsüyor, annesine dair bir şeyler soruyor, sonra içeri buyur ediyor, girip kapıyı kapatıyor, sonra da... Havasızlıktan boğulacak gibi bir sıkıntıyla doğruldu. Yapamazdı. Yapamazdı böyle şey. Hayır. Ne diye düşünüyordu sanki? Değil bir küp, bin küp olsa gene cana kıyamazdı. Evet ama başka çare de yoktu galiba. Ya bu işi kıvırıp imkanlara sahip olacak ya da tekme yiyen köpeklikten kurtulamayacaktı. Kurtulması lazımdı. Ne pahasına olursa olsun kurtulması. Bunun için de küpün mutfakta olduğunu söylemişti galiba. Öyle ya, mutfakta, sarnıcın içinde. Sonra nasıl olsa bugünlük yarınlıktılar. Hayat mıydı yaşadıkları? Dünyada ayak dolaşıklığı ediyorlardı. Kuru kalabalık. Varisleri de olmadığından konak hazineye kalacak, hazine satacak, kim bilir kim satın alacaktı. Konağın yeni sahipleri de bir gün, faili meçhul cinayet. Bu da gazete parçasındaki gibi meçhul kalabilirdi. Koca küpü kaldırıp götürecek değildi ya, bir avuç. Pek pek iki avuç yahut da iki cep dolusu. En azından 3-5 bin lira. Basar İstanbul'a giderlerdi. Çocukluğunun İstanbul'una ait resimler. Fatih, Saraçhane, Şehzadebaşı, Beyazıt. O zamanlar Gedikpaşa'da oturmuşlardı. Her ikindi üstü Harbiye Nezaretine gider, Süleymaniyelilerin futbol egzersizlerini seyrederlerdi. Bazen de kum kapıya inerler, denize girerlerdi arkadaşlarıyla. Bu yüzden az mı dayak yemişti babasından? İstanbul silindi. Kalın kaşlarıyla babası, yazıklar olsun der gibiydi. Köpek gibi kovulduğun halde hazmettin değil mi? Sesli sesli, ne yapayım tabancam yoktu diye söylendi. Bul buluştur, yarat. Nasıl? Nasıl olursa, nasıl yaratmak mümkünse. Benim oğlum olduğunu ispat et. Onlar senin şahsında bana hakaret etmiş olmanın memnunluğu içindeler. Oğlum olman sıfatıyla benim oradaki tek temsilcim, haklarımın, haysiyet ve şerefimin tek müdafisin. Kalktı. Faili meçhul cinayet. Elleri pantolon ceplerinde geldiği yoldan ağır ağır döndü. Şerefimin tek müdafisin. Tabancam yok. Bul buluştur. Yarat. Cana kıyamam. Gerekirse kıy. Can dediğin de ne? Yetmişlik moruklar mı? Yani otlar. Hayatlarında hiçbir işe yaramayanlar. Bari son yaşlarında yahut ölümleriyle işe yarasınlar. Onlara ot olmaktan kurtulma şansı vereceksin. İyilik ediyorsun. Mustafa Kemal Paşa da senin gibi bir insandı. Vahdettin'e acısaydı, işi gevşek tutsaydı. Acımak kural değildir. Kendine acı. Aksi halde önüne gelenden azar işitmeye, kovulup sürülmeye mahkumsun. Kuvvetli bir korna durdu. Az kalsın 927 model külüstür bir Ford arabasının altında kalacaktı. Şoför sövdü, duymadı, karşıya geçti. Nereye gidecekti? Gazi'ye haber vermeye mi? Ne diyecekti? Huzurundan kovdu mu? Diyebilir miydi? Kabil miydi? Hayır, diyemezdi. Gitmemeliydi. Önünden geçtiği berber dükkanının duvarlarındaki saat gözüne ilişti. Öğleden sonranın biri. Akşama yıl vardı daha. Ne yapmalı, nasıl vakit geçirmeliydi? Bundan sonra iş aramaya lüzum yoktu. İş şu işti. Başka çare yoktu. O işi becerip iki cep dolusu altınla kapağı İstanbul'a atmalıydı. Bu da birçokları gibi faili meçhul cinayet olarak kalabilirdi. Ağzını sıkı tutar, hiç kimseye, ne karısı ne de Şaban'a. Şaban'a mı? Karıma uğruyor mu acaba? Uğruyorsa ne konuşuyorlar? Ondan vazgeç. Macera perest biri. Bana ver. Birlikte çalışıp istediğimiz gibi yaşayalım. Onun babası malum. Bu yüzden ona hiçbir yerde iş vermezler. Ne diyor onunla sefalet çekeceksin dese, razı olur mu? Sanmıyorum. Olmaz. Benden ayrılmak istemez. Bensiz yaşamaktansa ölmeyi tercih eder. Amma da saçma. Niçin? Benim için ölmeye neden mecbur olacak? Kuruntu benimki, Hüsnü Kuruntu. Pekala da razı olabilir. Onun için elimi çabuk tutmalıyım. Bu gece bu iş olup bitmeli. Sabaha karşı eve altınlarla dönmeliyim. Ama dur, nasıl dönerim? Altınları nasıl gösteririm? Olmaz. En iyisi bu geceyi de dışarıda geçirmek. Altınları hiç kimsenin bulamayacağı bir yere gömerim. Mesela demin oturduğum nehir kenarındaki killerin içine. Yanıma iki, pek pek üç altın alır, treni atlar, yakın kasabaya gider, bozdurur dönerim. Cebimde param var. Olmasa bile bakkaldan biraz daha borç alırım. Nasıl olsa çok param olacak, öderim. Ne kıymeti var? Bakkal, kasap, manavın borcu pek pek 30 lira. Bir kalem de veririm. Sıkıntısı silinmişti gene. Rahattı. Bu işi olmuş bitmiş gibi bakıyordu. Olmayacak ne vardı? Bu gece ihtiyarın yolunu bekleyecekti. Bütün mesele bağırmamasını temindi. O da kolaydı. Usulünce önüne çıkar, kibrit isterdi. Adam kibriti tam çıkarırken nefes bile alamazdı. Faili meçhul cinayet olarak kalır, sonra unutulurdu. 17. ayrımın sonu, sayfa 243.